yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.
Kanun Sesi'nden herkese merhaba. Ben Beril.
Ben de Duygu. Kanun Sesi'nin bu bölümünde suçlu kadınları konuşacağız. Daha doğrusu suçlanan kadınları konuşacağız. Beril, suçlanan kadınlar desem ve tarihte geriye git desem aklına ilk ne gelirdi?
Gidiyorum ve aklıma aslında cadılıkla suçlanan kadınlar gelirdi. Cadılığı böyle daha geniş bir kavram olarak ele alıp topluma aykırı olan, çeşitli sebeplerle iktidara karşı geldiği için dışlanan veya ötekileştirilen kadınlar olarak düşünmek gerekir tabii. Silvia Federici'nin Kaliban ve Cadı kitabında anlattığı bu öldürülen kadınlar şifacıydı. İtaatsiz eş ya da yalnız yaşayan kadındı. Efendisinin yemeğine zehir katan ya da kölelerin isyan etmesine ilham veren kadındı. Doğum kontrolünü kullanan ya da üreme amacı gütmeden cinsel ilişkiye giren kadındı. Hatta doğum esnasında yeterince çaba göstermeyen ya da evlatlarını sevinçle karşılamayan kadınlardı.
Ve cadı avları deyince insanın aklına aslında orta çağda işte kilisenin ve engizisyonun baskısıyla, zulmüyle suçlu ilan edilen kadınlar geliyor. Bu bir anlamda doğru ama aslında oldukça eksik, çünkü cadı avlarının yaygınlaşması seküler mahkemeler yoluyla olmuş ve 16. yüzyılda yeni kapitalist toplumun inşasıyla gerçekleşmiş. Ben bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım.
Yani tek şaşıran sen değilsin. Çünkü feministler bu tarihi yeniden yazmadan önce cadı avları ölme yüz tutmuş feodal dünyaya ait bağnaz ve çağ dışı veya işte dinle ilgili bir uygulama gibi sanılıyordu. Kimse böyle hani kapitalizme geçiş sürecinde yüz binlerce kadının öldürüldüğü cadı avlarını bu anlamda sorgulamamıştı. Peki bedenlerini ve ruhlarını şeytana satmakla, büyü yaparak çocukları öldürmekle, onların kanlarını emmekle, iksirler hazırlamakla, komşularının ölümüne sebebiyet vermekle, hayvanları, mahsulleri mahvetmekle, fırtınalar çıkarmakla ve başka bir sürü iğrençlik yapmakla suçlanan yüz binlerce kadının 200 yıldan uzun bir süre yargılandığı, işkence gördüğü, diri diri yakıldığı ve asıldığı gerçeği nasıl açıklanabilir?
Şöyle, cadı avları aslında yeni kurulan kapitalist toplum düzeninde kadınların cinsellikleri, yeniden üretim üzerindeki kontrolleri ve şifacılık yetileri sayesinde sahip oldukları güce dönük bir saldırı. Yani cadı avları hoş görülmeyen, toplumda nefret uyandırmasını sağlamak zorunda oldukları kadın davranışlarını ortadan kaldırmak istiyor aslında. Dolayısıyla bilge ebeler, çocuk doğurmak istemeyenler, hayatta kalmak için komşusundan ekmek ya da odun çalan dilenciler, fahişeler, lezbiyenler, işte tüm bu kadınlar o dönem cadı avlarına kurban gidiyor.
Not ettik. Bu arada cadılıkla suçlanan kadınlar büyük oranda köylü kadınlardan oluşuyordu. Bir de bunu tabii yazmak lazım. Bu kadınlar temelde toprağın özelleştirilmesine dair isyanlarda başı çektikleri için suçlandılar aslında. Yani bir anlamda ortada başka araçlarla yürütülen kadınlara dönük sınıfsal bir savaş da vardı. Doğayla, toprakla ilişkisi kesilmiş alt sınıf kadınların isyanı aslında böyle bastırılmıştı.
Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim mi? Bir
tabii
de şu
de.
Var. Cadı avları doğum kontrolü ve kürtaja dönük de bir savaş. Yani Avrupa'da nüfus azalmaya başlıyor ve üreme konusu devletin denetimine giriyor. Mesela işte doğum esnasında doğal sebeplerle ölen bir anneden veya bir bebekten ebeler sorumlu tutuluyor ve cadılıkla suçlanıyorlar. Ve bu sürecinin sonunda neler kadınların aleyhine kanunlaşıyor biliyor musun? Zinayı ölümle cezalandıran yasalar çıkıyor. Evlilik dışı doğum yasal olmaktan çıkarılıyor ve kürtaj yasaklanıyor.
200 yıl önce.
Evet.
Kürtaj yasaklanıyor. Okey. Bu kadınların aleyhine işlemiş tarihi kadınların lehine çevirmek için kadın hareketi 19. yüzyıldan itibaren mücadeleler verdi ve vermeye de devam ediyor. Suç ve adalet kavramına odaklandığımız bölümde haklarımızı nasıl söke söke aldığımızı aslında konuşmuştuk. Kadınların cinselliğinin yasaklarla ve sansürlerle sınırlandırıldığı zamanlardan yasalarda cinsiyet temelli suçları, kürtaj hakkını geçirdiğimiz ve bunlar için mücadele ettiğimiz aslında zamanlara geldik. Şimdi cadılığın mitolojiden edebiyata, oradan da gündelik yaşama uzanan upuzun bir yolculuğu var ve her dönemde bambaşka bir anlam ediniyor. Biz de aslında biraz bu metaforik anlamları üzerine de konuşmak istiyoruz. İşte bu anlamları konuşmak için bugün yazınını çok sevdiğimiz roman, öykü, oyun, deneme gibi pek çok türde de eserler yazmış sevgili yazar Sema Kaygısız'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldin Sema.
Hoş bulduk.
Cadılık üzerine konuşacağız ama cadı ve cadılık Sema için ne ifade ediyor?
Şimdi cadılık meselesi üzerine senin davetinden sonra böyle hani bazen önceden düşündüğün ama düşündüğünü bilmediğin anlar olur ya, sonra hepsini böyle bir ipe dizer derler toplarsın. Benim için de bu buluşma böyle bir vesile oldu. Şimdi erken kapitalizmde cadılık bir suç, bir mevhum, bir umacı, şeytanla işbirliği olarak tanımlanıp direkt yaklaşık 200 bin kadar kadının Avrupa'da bir cins kırımıyla %80'inin kadın, %20'si o dönemin işte itiraz edenleri, direnişçileri, yani mülksüzleştirilen köylüler olmak üzere %80'in kadın oldu. Dolayısıyla cadının direkt kadın cinsiyetine atfedildiği bir şey hatırlıyoruz. Ama nasıl hatırlıyoruz bunu diye düşündüm. Ve aslında cadılığı erkek egemenin ve kapitalizmin hatırlatmak istediği gibi hatırladığımızı fark ettim. Mesela bugün işte bir cadı avı başladı diye bir konuşma yapılıyor. Böyle bir benzetme yapılıyor. Ve bu gene kadınlara atfedilen bir suçlama. Ve o kadına engizisyon muamelesi yapıyor. Yani mağdur olan kendini cadı yerine koyuyor. Kadının elinden cadılığın da cadı olunup mahvedilişi, yakılışı, işkence görmesi, mülksüzleştirilmesi, yoksullaştırılması, topraklarına el konulması gibi çok ciddi bir mağduriyetin de aslında el konulduğunu görüyorum. Yani biz bundan 200-300 yıl önceki Kırım'ı bıraktığı izi yarayabilmiyoruz aslında. Bu tarih silinmiş ve hatta bir pornografik bir korkunçluk olarak da bıraktığı inanılması güç bir tablo var gözümüzün önünde. Oysa onun böyle daha bir kökenine gittiğimizde aslında ciddi bir kozmoloji kurulmuş kadından. İyi cadı var, kötü cadı var, doğadaki cadı var, yasadaki cadı var. Doğa yasa ayrımı. Ondan sonra kaosun bir cadısı var. Çok eskiden gelen, antikiteden gelen farklı boyutlardaki cadılar erken kapitalizmde asimilasyona tek bedene indirilmiş. Tek bir bedene indirilmiş ve bu sınıfsal bir şey. Yani mülksüzleştirilen kadının aynı zamanda suçlanması. Büyücülükte işte dediğiniz gibi kürtajla vesaireyle. Çünkü ne kadar yavrularsın o kadar işçi üretirsin. Dolayısıyla kadının kendi doğum mekanizması bedeniyle ilgili alacağı kararlara da hükmeden bir dünya erken kapitalizm aynı zamanda. İşte ben bu erken kapitalizmin resmettiği cadılığın da aslında bu meduzolara, gorgadalara falan uzandığını düşünüyorum. Yani bereketle ilgili olduğunu değil de gücünün uygarlıkla beraber yerin altına indirilen kadın olduğunu düşünüyorum.
Yani o mitolojik bereketli karakterin de aslında öldürülerek yer altına evet. alındığını söylüyor.
Evet, evet. Artık o bir şey oluyor. Metafizik bir karakter yani. Kibele gibi, Demeter gibi, Isis gibi. Mesela Lilith. Havva'dan bir cadı olarak söz etmiyoruz. Ama Lilith'ten bir cadı olarak söz ediyoruz. Baş edebildiklerimizle yerin altına itip baş edilemez hale getiren mesela Lilith. Ama baş edittiğimiz Havva.
Bir de Havva anne.
Anne.
Cadı olamaz o yüzden.
Ama işte Meryem de anne. Anne bir uygarlık şeyi. Fakat Meryem'in annesi var Anna. Ben Almanya'da Bamberg'de bir kentte bir kiliseye gitmiştim. Çok ilginçti. Meryem vardı. Meryem Anna'nın kucağındaydı. Kendi annesinin kucağındaydı. Ve o otlar, şifalı otlarla bütün kilisenin tavanları bezenmişti. Meryem İsa'nın annesi olmaklıkla makbul bir kadınsa bir bakire olarak onun kendi annesi aslında gizli bir cadı, bir şifacı. Dolayısıyla kadınlar aslında asimile edildikten sonra suçlanan kadın haline geliyor ve bu kadınlar aslında sınıfsal olarak da itiraz eden, kendi çocuğunu beslemek için savaşan, derebeyini, feodaliteye, krala karşı gelen, benim çalıştığım toprağın etrafını çitleyemezsin diyen kadınlar bunlar. Şifa meselesi ise kadınlara şifacılık atfeden anlayış da aslında şey, kötü büyü yapabilir. Bununla en güzel Goya, çok güzel dalga geçmiş. Goya'nın böyle bir cadı serisi var ve o dönem istediği erkekle yatan, kendi eskortları olan bir düşes var İspanya'da ve evet ben de bir cadıyım falan diyor. Bugünkü queer'i üstlenmemiz gibi, Lubunyalı üstlenmemiz gibi o da cadılı üstlenmiş ve Goya'ya şey yap, bir takım siparişler vermiş. Goya cadı kadınlar, çok çirkin, androjen, ondan sonra yaşlı cadı kadınlar şey yapmış ama alttan oyarak, yani o kadınlardan yana ve o kadınlara duyulan korkuyla dalga geçen, alay eden, geriye böyle bir eşek koyuyor. Yani buna inanmak, bunun varlığına inanmak artık eşeklik dercesine. Fakat ben şunu çok merak ediyorum. bu kadar büyük bir yası nasıl oldu da modern dünya görmezden geldi ve cadılık şu anda acaba soylulaştırılıyor mu diye bir şüpheye düşmek üzereyim.
Soylulaştırılmak derken biraz açalım.
İndirgenmesi, şifacılığa indirgenmesi, dışarılıklı olmaya, deliliğe, ondan sonra büyüye, ondan sonra çılgınsılığa, esrikliğe, ondan sonra halüsinasyona, kendini dönüştürmeye vesaire. Bunlar çok önemli, çok değerli şeyler. Ama içinde yası olmayan, acısı olmayan bu şey. Acaba bizim için işlevsel birer imgeye dönüşüyor olabilir mi? Biz bunu yaparak bugünün cadılarını unutuyor olabilir miyiz bir yandan da? Mesela Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg'un hikayesine baktığımızda kadınla açıkça cingöz cadaloz denmiş mesela. Biz Rosa Luxemburg'u sınıfsal sosyal demokrasi için savaşan, Polonya'dan çıkmış, seküler katolik okulunda okumuş bir Yahudi kızının, sakat vesaire, halka seslenen o büyük devrimcinin aslında bir cadı olduğunu anımsıyor muyuz? Ben böyle bir soru atıyorum bu şeye. Acaba cadı modellendi, modifiye edildi ve estetik bir malzemeye dönüşüp araçsallaştı mı acaba diye bir korkum var. Çünkü cadıyı bu anlamda estetize edersek, o Burdur'da camiye girip giren bir kadın var ya, bundan birkaç hafta önce bir camiye girdi bir kadın.
Ne yapmıştı?
Hepiniz emeklisiniz, burada yatıyorsunuz, benim çocuklarım aç dedi. Bence o kadın bir cadı. Yani İngiltere'de derebeylere karşı sınıfsal mücadele veren, çocuklar için mücadele veren ve bunu ölümle karşılığını bulan kadınla bu kadının motivasyonu, ayakta kalma motivasyonları aynı aslında. O kadın 300 yıl önce, 200 yıl önce yakılacak kadın olur. Tapınağa girdi. Tapınağa girip hakkını aradı. Bence cadı bu. Ve bu cadı hala var. Bunu unutuyor olabilir miyiz diye sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Bu unutmada aslında şu da var sanki. Biraz önce o bahsettiğin noktada şey düşündüm de. Yani ben böyle hani feminizmle alakalı bir şeyler okumaya başladığımda ilk böyle şey fark etmiştim. Ya tarihsel olarak mesela çok işte böyle Marksist metinleri falan okuduğumda hani bir tarih akışı kafamda az çok çıkıyor. Hani şunlar oldu, bunlar oldu vesaire. Ama kadınların yani feminizmdeki bir eksiklik gibi hatta düşünüyordum. Yani acaba şeyde bir sorun mu var? Tarihselleştirmede bir sorun mu var falan? Ama aslında tam da biraz önce bu sanki senin bahsettiğin miras meselesi. Yani o yası da senin tarihinin bir parçası haline getirmek. Mesela biz bugün bazı kitlesel ölümleri anıyoruz ya, işte savaşları vesaire, işte binlerce askerin öldüğü, işte milyonlarca dünya savaşı falan. Oysa ki dünya tarihinin tam da ortasında bir yerde çok büyük bir böyle bir toplu katliam var ve bayağı bir cins kırım diye ifade ettin ya. Ve biz bunu aslında konuşmuyoruz yani.
Evet evet evet. Buradan o yüzden de yüzyılın başındaki modern cadıları da unutmamak gerekiyor bu anlamda. Mesela Clara Zetkin'i unutmamak gerekiyor. Clara Zetkin, işte Rosa Luxemburg bir feminist değil. Açıkça söylüyor yani, benim için mesele kapitalizmdir diyor. Kapitalizm zaten hepimizin varlığına bir tehdit. Dolayısıyla kadın gibi ayrı bir parantez açmıyor. Clara Zetkin ona 14 yaş büyük. Hatta Rosa Luxemburg'un şeyi var. Benim zekama saygısı vardı. Çok konuşurdu ama geri durmayabilirdi vesaire gibi. Böyle aralarında hafif narsist bir çekişme de var. Ama Clara Zetkin bu kadın meselesinde Rosa Luxemburg'dan bir parça bugünkü anlamda önde.
Evet.
Yani çünkü burjuva kadın özgürlüğünü de ihmal etmiyor. Şey diyeyim, işçi kadının yani çarlık, Rusya çarlığına yürüyen, papazlarla beraber yürüyen köylülerin yarısının kadın olduğunu unutmuyor Clara Zetkin. Ve bu kadın ateşinin, enerjisinin, kadın devriminin toprakla ilgili olduğunu, toprağın mülkiyetiyle ilgili olduğunu, çocuklarının geleceğiyle ilgili olduğunu unutmuyor. Daima hatırlıyor. Şimdi Clara Zetkin'i bir cadı olarak eğer havasımıza yazarsak, o camiye giren, tapınağa girerek erkekleri azarlayan, siz hepiniz emeklisiniz, çocuklarımız aç diyen kadının cadılığını üstlenmiş oluruz. Dolayısıyla ben cadılığı ısrarla sanat da vesaire estetize edilen bir tür araçsallaşmış ve ilgimizi çekilen bir delilik, esriklik, periler gibi yani antik Yunan'da periler var ya, bize esinler getiren o periler gibi terbiyeli kılmaktansa, bize esin veren bir modelleme yapmaktansa, direnişçi, toprağından söz eden, barıştan söz eden kadınları cadı olarak bellemeyi hatırlamak isterim, hatırlatmak da isterim. Kendi adıma tabii, kendime de bunu söylüyorum.
Aslında temsil edildiğiyle alakalı bir şey bir, evet, taraftan da söylüyorsun ya. Ben orada mesela senin yazınına doğru gidersek aslında orada da biraz daha dikkat ettiğim bir şey olduğunu da biliyorum. Yani bu anlamda ötekileştirilen, dışlanan kadınları aslında farklı bir anlayışla da temsil ettiğini bu anlamda görüyoruz. Yani cadılar üzerinden söylediğin şeyi devam edersek. Orada sence hangi yol kuralları tercih ediyorsun? Biraz böyle anlatmak ister misin?
Şimdi şöyle iki tane uç var. Ya kahramanlık, büyük bir kahramandan söz etmek ya da büyük bir mağduriyetten söz etmek. Ben ikisinin arasında durmaktan yanayım. Çünkü her ikisinde de siyah beyaz alanlar oluyor. Ve çok modern bir anlatı değil. İnsanın türü türü katmanları var. İnsanın aynı zamanda çok yıkıcı bir yanı da vardır. Arazi yanları vardır, karanlık yanları vardır. Ama söz konusu bir kadın olduğunda toplumsal cinsiyet kodlarından baktığımız zaman bir takım ayakta kalma stratejileri ister istemez cadımsıdır. Gizlice zehirlemek mesela ya da kendisi yıllarca eziyet eden kocasını beslerken kaşığı boğazına kadar sokmak. Yani onun etrafını sarmış olan, kafese almış olan aile sisteminden ya da derebeylikten, feodal sistemden çıkmak. Yeri geldiğinde orospu olabilmek, yeri geldiğinde hile yapmak. Yani büyük bir kahraman değil de ayakta kalmayı başarabilen bir zeka. O zekanın da kendi açmazlarıyla, kendi çelişkileriyle kendisi hesaplaşması aynı zamanda. Bu tür karakterler ilgimi çekiyor. Ben zavallı ve büyük kahraman sevmiyorum. Büyük zavallı da sevmiyorum. Büyük mağduriyet de sevmiyorum. Büyük kahraman da sevmiyorum. Çünkü kadınla ilgili angaje bir şey yapmaya çalıştığımızda o angajman bizim aleyhimize işliyor, biliyor musunuz? Yani bizi, yani biz kadınları kendi kendimize şekillendiriyor gibi anlamlar çıkıyor. Yani bir şey yapacağım, feminist olsun dediğin andan itibaren feminizmi elden kaçırıyor olabilirsin. Sanki tartışması bitmiş bir şeymiş gibi. Oysa gerçekten feminizm yok, feminizmler var. Ve biz bugün konuşurken gecikiyoruz feminizmde. O feminist yaklaşımın olduğu her yerde bir yenilik, aynı zamanda büyük bir tartışma, aynı zamanda büyük bir çatışma var. Bu çatışmayı bitmiş gibi davrandığımızda feminizmi de noktalıyor olabiliriz. Dolayısıyla cadılığı da sürekli yenileyerek de bakmamız gerekiyor. Eğer feminizmin en önemli çarpıcı metaforlarından ve imgelerinden biri ise bizim o imgeyi de sürekli altını oyup oyup bize resmedildiği gibi Goya gibi dalga geçmeliyiz yani. Goya cadıyı almış. Siz bu cadıyı, çünkü çocukları ölen bir adam Goya. 7 çocuğu ölüyor, yani ölümler yaşıyor. Dolayısıyla bunu karısı da yaşıyor. Ve o kadının çocuklarını kaybetme meselesi de az önce söylediniz ya. Sevecenlikte karşılamayan. O yakılırdı o kadın.
Muhtemelen.
Muhtemelen yakılırdı. Goya büyük olasılıkla o çocuk kaybeden kadını da tanıyor.
Sen yazdın mı? Yani yüzünde bir yerde var mı?
Mesela benim kahramanım Bess'e katliamda tecavüze uğrayan. Yani yanıltılarak Hızır diye yanıltılarak tecavüze uğrayan bir kadın. Bu tecavüze uğrayan kadın hiçbir zaman tecavüz anlatısı kurulmuyor. Çünkü ayakta kalmakta tecavüz anlatısı onu geciktirir. Ayaklarına dolanır. Vakit yok. Tecavüzdü, ben bir piç doğurdum, kaç tane kardeşim öldü. Doğan çocukları geleceğe taşımakla, ayakta tutmakla ilgili yaşam mücadelesi var. Dolayısıyla mağduriyeti bir anlatıya çevirerek kendini oraya kapatmak yerine adım atıyor işçi olarak. Benim babaannem de fabrikada tekel işçisidir. Onun hayatından hareketli zaten yüzünde bir yeri yazdım. Her zaman düşünmüşümdür. Yani bu kadının bu kadar büyük acılar gördükten sonra geriye bir öfke, bir kin bırakmayan motivasyonu neydi? Hayat. Şey diyor ya Clara Zetkin, hayatın olduğu yerde savaşırız. Hafıza çok ölümcül bir şey olabilir. Keder, acı, sizi tutan, durduran, elinizi ayağınızı bağlayan, depresif, karanlık ve sürekli kinlendiğiniz ve lanet ettiğiniz bir yer olabilir öfke. Ama kavga varsa, kavga canlı bir şey yani. Öfkenin de tıpkı rekabet gibi, tıpkı olumlu kıskançlık gibi süblime, yüceltilmesi gerekiyor. Bir şeye dönüşme, ekmeğe dönüşmezse bir kavganın ne anlamı var yani? O yüzden benim babaannem bir cadıysa Clara Zetkin bir cadı olduğu içindir. Sınıfsal derken onu kastediyorum. Kadın bir başına kalıp bir romanda bir anlatı kahramanı haline gelirken onun yasını tecavüze uğrayan bir kadın gibi bir küçücük bir paket değil de bütün kadınların acısını içeren ve onu bir hayat formunu, bir yeniliğe dönüştüren kadın olması sebebiyle büyücü olmaya ihtiyacı olmayan, sihir yapmaya ihtiyacı olmayan ama Hızır'ı da olan, ama işte 12 imamların toprağına da dua eden, kendi inançları da olan ama ona bağlanmayıp hayatta ayakta duran kadın. Herhalde ben bu kadını seviyorum. Çok büyük güçler atfetmeden, büyük sihirler atfetmeden, büyük zekalar, onun aptallık, şapşallık haklarını da, sizin şapşallıkları olduğu gibi gözeterek katmanlı insan seviyorum yani. Dolayısıyla o cadıları da insan etli, yani kanlı canlı kadınlar olarak bana ayağı yere basan halleriyle gerçekçi gerekiyor. Dolayısıyla cadılıkla ilgili bu anlatısızlık, yas tutmamazlık içinde içine gömmek de olabilir. Tarihi içine gömmek de olabilir. Ve belki de bugünün feminizminde bu içine gömülmüş olan büyük yenilginin ya da büyük kaybın şey de olabilir, gücü. Çünkü bir gün ölüler toplanacak deriz ya, ben nedense son zamanlar hep bu cümleyi kuruyorum zihnimde. Hepimizin içinde ölüler toplanıyor bir şey düşünürken. Hiçbirimiz kendi adımıza konuşmuyoruz. Herkes bin özellikle dünyayı dönüştürme, dünyaya şefkat duyma, dünyayla ilgili hayal kurmak isteyen insan, sanatçı, devrimci sadece kendi yerine konuşamaz. Yani içine toplanan ölülerle de beraber konuşuyor. Belki de o yüzden bizim cadı mezarlığımız soyut. Göğsümüzde bir mezarlık bu belki de. Yani zihinsel bir mezarlık değil.
Evet.
Belki de göğsümüzde taşıyoruz onu.
Ve belki ara ara ziyaret etmemiz lazım o mezarlığı. Evet. Ettiğimiz zamanlarda daha samimi ve gerçekten aykırı olabiliyoruz. O bağı yitirdiğimizde işte o camiye girecek gücü bulamıyoruz kendimizde.
Hı hı. O kadın o camiye girmesindeki şey, ben büyülendim yani. Çok şey, sıradan küçük bir şey, camide küçük bir kameranın seçtiği. Kadını kovalamaya çalışıyorlar bunu. Vaazı kesiyor. Bir cadı.
Daha çok cadı var bence.
Evet.
Bugün konuşmaya fırsat bulamayacağımız.
Evet. Doğru. Eminim çok söylemeyi atladım, hazırlandım. Şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim deyip zihnimde şey, şu anda söylemeyi bambaşka şeyler söylediğim bir konuşma da oldu bu
arada. Ama öyle olur ki. Ama en son söylediğin içimizdeki mezarlık da gerçekten öyle. Bizim içimiz işte bu zaten galiba, internasyonel bir his zaten öyle oluyor. Mesela Meksika'da yakıyorlar ya kadınlar. Meclisi falan ateşe veriyorlar yani, ama öfkeden yani. Mesela oradaki bir tane işte böyle annenin falan böyle hani kızı şey almış yani, tecavüze işte uğrayıp öldürülmüş falan böyle. Onun öfkesi o kadar haklı ki ve her tarafı yakabilir, sen yüreğinde hissediyorsun ya, anlıyorsun yani bunu başka birinin anlama ihtimali yok. Hani o kıyımı o şekilde anlama ihtimali yok yani öbürünün ve neden öfkelendiğimizin. Ve gerçi içimizde ölülerle gidiyoruz ya, aklıma şey bile geldi. Gerçekten hani ölüleri kaldırırsın ya şey olarak da, filmlerde falan da hani onların ruhlarıyla beraber yardıma gelir falan. Yüzüklerin Efendisi'nde falan da.
Evet.
Onların yardımıyla bir şeylerle aslında, ve o seni hareket ettiren bir şey oluyor.
Evet, bilinç dışımızın bir tarihi var. Evet. Bu tarihlerden biri, arketiplerimizden biri de cadı. Evet. Yani bu bile başlı başına bir kuvvet, bir alev yani bize şey de yapacak. Ama onun bizi kullanması gerekiyor. Bizim onu değil de.
Evet, evet.
Onun bizi kullanması, onun bizi tetiklemesi gerekiyor. Hı
hı. Ve dışsal değil, içsel bir şey olduğunu, evet, hatırlamamız gerekiyor.
Evet, evet, evet. Ya ben kendi adıma, kendi düşünce yordamım böyle yani. İşime yaramayacak bir deliliği istemem. Anlatabildim, hı hı, mi? Yani benim hayat formumu tehlikeye sokmayacak, daha kuvvetlendirecek. Kuvvetli olmaya bu anlamda inanıyorum. Kendimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor her açıdan yani. Fiziksel olarak da, mental olarak da. Yani cadılığın önerdiği o estetiklikten yana değilim o anlamda. Şey olarak, imgesel olarak.
Düzen karşıtlığı ve yine de direnme şeyine, evet, daha yakınım diye diyorsun.
Evet, evet, evet. Bu da daha politik geliyor.
Evet, evet, hı-hı, doğru. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sema Kaygısız da cadılıkla alakalı bir sürü şey yapmak da çok güzel oldu. Keyifli oldu bizim için yani.
Teşekkür ederim. Gayet. Ben de ödev gibi düşündüm bunu. Bayağı sayenizde derli toplu düşünmeye çalıştım.
Bizden bu bölümlük bu kadar. Sema Kaygısız'a çok teşekkür ederiz. Kaan'ın sesini Spotify'da, Apple iTunes'ta ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Web sitemizden dinleyebilirsiniz. Bizi sosyal medyada beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla bizi önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere sonraki süreçlerde. Hoşçakalın.
Kaan'ın sesi.